24. ayrım. Rahatlamış görünüyordu ama yüzündeki pişmanlığın izleri hala silinmemişti. Nasıl? Diye sordu Leonid. Uyuyor, dedi gölgeli bir gülümsemeyle. Onlar konuşurken Andrei okuduğu kağıttan başını kaldırdı. İlginç bir durum, dedi Leonid'e dönerek. Ama bu beklenmedik tanığı söyledikleri Kerem'in katil olduğunu kanıtlamaz. Kerem o gece dolaşmaya da çıkmış olabilir. Hasta hasta, öyle mi? Güldürme insanı. Öyle olsa bunu niye gizlesin ki? Çünkü Mehmet'le arasının iyi olmadığı biliniyor. Onu suçlayacaklarından korkmuştur diyerek akıl yürüttü Viktor. Eğer bıraktığı mektup olmasaydı bu doğru olabilirdi. Ama Kerem'in cinayet saatinde dışarıda olmasını, Alexei'ye çarptıktan sonra özür bile dilemeden kaçmasını, üstelik bunu gizlemesini, bir de mektupta yazdıklarını birleştirirsek, tamam diyerek sözünü kesti Andre. Bir an için varsayımının doğru olduğunu düşünelim ama önemli bir soru hala yanıtsız. Köstebek kim? Kerem'in yazdığı gibi Mehmet mi yoksa başka biri mi? Mehmet'in polis olmasını düşünemiyorum, dedi Asaf. Neden? Mehmet'in Cemil'den ne farkı var? Birinin ölü, ötekinin canlı olmasından başka. Ne demek istiyorsun? Diye sordu Nikolay. Öğrendiğin bir şey mi var? Önce şu akıl yürütme işini sürdürelim. Mehmet yerine Cemil öldürülseydi Mehmet'ten kuşkulanmamız kaçınılmazdı. Çünkü o da Kerem'i ve Cemil'i tanıyan tek kişi olacaktı. Parti siciline baktığımızda en az Cemil kadar parlak olduğunu görürüz. Yani Cemil'i suçlamak için dayandığımız bütün veriler Mehmet için de geçerli. Manifesto dışında, diye düzeltti Viktor. Yanılıyorsun, dedi Leonid. Eğer Necati buraya çağırırsak, Cemil'le ortak kullandıkları komünist manifestoyu gösterir size. Viktor, düş kırıklığına uğramış bir suratla Andrei'ye baktı. Çağır şu adamı. Bakalım ne anlatacakmış bize, dedi Andrei merakla. Nikolay kapıya yönelirken Leonid kendinden emin varsayımını sürdürüyordu. Mehmet 28 Ocağı o 29'a bağlayan gece öldürüldü. Yani Mustafa Supi ve 14 arkadaşının hunharca katledildiği gece. Aslında cinayetin o gece işlenmiş olması da bir mesajdı. Kerem partiye sızan ajanın tıpkı 65 yıl önce olduğu gibi yoldaşlarını katletmesine engel olmak için onu öldürdüğünü söylemek istiyordu. Bunu yoldaşlarından neden gizlesin ki? Diye sordu Andre inanmamış gözlerle eski dostunu süzerek. Birincisi ona inanmıyorlardı. İkincisi TKP terörizme karşıdır. Hiçbir zaman bu cinayeti onaylamazdı. Kerem bunu çok iyi biliyordu. Kendini niye öldürdü? Alexei ile karşılaştıktan sonra yakalanacağından emindi. Zaten harap olan sinirleri daha fazla beklemeye dayanamadı. Bu tartışma sürerken kapı açıldı. Önde Nejat, arkada Nikolay içeri girdiler. Gel Nejat yoldaş, dedi Leonid ayağa kalkarak. Bize manifestoyu verir misin? Nejat paltosunun cebine sokuşturduğu manifestoyu çıkarıp Leonid'e uzattı. Ama kitabı daha önce davranan Viktor kaptı. Leonid'in dudaklarında kalender bir gülümseme belirdi. Telaşınızı anlıyorum yoldaş Viktor, dedi. Lütfen 11. sayfaya bakar mısınız? Viktor iri parmaklarıyla kitabı karıştırıp 11. sayfayı buldu. Cemil'in sözünü ettiği yanığı gördün mü? Diye sordu Leonid. Viktor hiçbir şey söylemeden kitabın kararmış ucuna bakıyordu. Leonid ordanın ortasında sanki kavga etmeye gelmiş gibi kararlı bir ifadeyle dikilen Nejat'a döndü. Yoldaş, bu kitap sizin mi? Evet, ucunu ben yakmıştım, dedi Nejat. Ama bir süredir kaybolmuştu. Onu nerede buldun? Mehmet'in kitaplarının arasında. Leonid'in çevirisini dinleyen Viktor, ama diye karşı çıktı. Bu kitabın Mehmet'in olduğunu kanıtlamaz ki. Başka biri de koymuş olabilir oraya. Viktor'a katılıyorum, dedi Andrei. Leonid gibi bir amatörün sanki konunun uzmanıymış gibi ortaya çıkıp sorguyu yönetmesi canını sıkmaya başlamıştı. O kitap kolektifteki herkesin olabilir. Doğru. Cemil'le Nejat dışında herkesin. Ama biz Kurkino'dan gelirken Minibüste yararlı bir tartışma yaptık. Tartışmamız kitabın Mehmet'in olması varsayımına dayanıyordu. Siz kimsiniz? Diye sordu Viktor kuşkuyla. Necat Şerif ve ben. Cemil'in dostları, dedi dudak bükerek. Evet ama küçümsemesen iyi olacak. Çünkü işaretli manifestoyla Alexei'yi de biz bulduk. Andrei eski dostuna kızmasına karşın bu gizemli konuşmasının altında önemli bilgilerin yattığını sezinliyordu. Ya hadi lan ya, bu kadar girizgah yeter. Çıkar ağzından şu baklayı, diye söylendi sabırsızlıkla. Tamam, acele etme. Her şeyi anlatacağım. Ama önce bir soru sormam gerekiyor. Cemil'in Beloruskaya garında görüşmeye gittiği şu Türk istihbaratçısı. Yanlış duymadıysam orta boylu, esmer, bıyıklı biriydi, değil mi? Viktor hiç düşünmeden yanıtladı. Evet, tam tarif ettiğin gibi biri. Neden sordun? Minibüste Şerif ve Necat'la Mehmet'in polis olup olamayacağını tartışıyorduk. Asaf'ın da söylediği gibi Mehmet'in polis olduğu konusunda kuşku uyandıracak en küçük bir izlenim bile uyanmamıştı kimsede. Ama Şerif küçük bir olayı anımsadı. Aslında biraz düşününce sizler de anımsayacaksınız. Anımsamazsanız bile sorgu kasetlerinde dinleyebilirsiniz bu anıyı. Çünkü bu olaydan bahsetmişti Şerif bize. Ama bizim bütün dikkatimiz Cemil'de olduğu için önemsememiş, bu olayı es geçmiştik. Türk kolektifi bir gece Bolşoy'a gitmiş. Perde açılıp gösteri başladıktan sonra Mehmet midesinin rahatsız olduğunu söyleyerek tuvalete zor atmış kendini. Arkadaşını merak eden Şerif de peşinden çıkınca salonda bir adamla konuşurken görmüş Mehmet'i. Viktor'la Nikolay'ın fısıldaştığını fark eden Leonid onlara baktı. Anımsadınız mı? Evet, anımsıyorum, dedi Nikolay soğuk bir tavırla. Güzel, Andrei de duysun diye anlatıyorum. Şerif, Mehmet'le adamın yanına yaklaşmış. İngilizce konuşuyorlarmış. Tiyatrodaki görevlilerden biri diye açıklamış Mehmet. Yeniden içeri girmemem konusunda beni uyarıyordu. Moskova'da hiç tanımadıkları insanlarla bu türden konuşmalar yapmış olduklarından olayı çok önemsememiş Şerif. Bize de öyle anlatmıştı zaten. Ama esmer, orta boylu ve bıyıklı olan adam Rus'tan çok bir Türk'ü andırıyormuş. Ne olacak canım? Diye kesti Andrei. Sovyetler Birliği bir halklar mozaiğidir. Bolşoy'da Türk kökenli biri rahatlıkla görev yapabilir. Şerif de böyle düşünmüş zaten ama bu olayı da aklının bir köşesine yazmış. Bu gece öğrendiklerimizden sonra olay belleğinde yeniden canlandı. Hemen bize anlattı. Tabii o Cemil'in Beloruskaya garında görüşmeye gittiği adamın esmer, orta boylu ve bıyıklı biri olduğunu bilmiyordu. Saçma, dedi Nikolay. Moskova'da söylediğin tipte binlerce insan var. Saçma olup olmadığını anlamamız çok kolay. O Türk istihbaratçının eminim sizde bir fotoğrafı vardır. Anlayamadım. Nereye varmak istiyorsunuz Leonid Ivanoviç? Diye sordu Viktor. Şu fotoğrafı bulup getirin hemen, dedi Andrei. Bakışlarındaki anlam değişmişti. Şerif'i de çağırmamız gerekiyor, dedi Leonid. Nikolay kararsız bakışlarını Andrei'ye çevirdi. Leonid'in istediğini onayladığını belirten bir baş işareti yaptı amire. Nikolay kapıya yönelirken gözleri Necat'a takıldı. Onu götüreyim mi? Bırak kalsın, dedi Andrei. Sen git ötekini getir. Andrei cebinden sigara paketini çıkardı. Paketten bir tane alıp dudaklarına yerleştirdi. Yakmak üzereydi ki bakışları Necat'a kaydı. Eliyle karşısındaki iskemleyi göstererek otursana, dedi. Necat söyleneni anlamıştı. Leonid'in çevirmesine gerek kalmadan iskemleye yerleşti. Anlayamadığım bir şey var, dedi Andrei ellerini yanına açarak. Neden kitabın sayfasını sigarayla yakmış? Leonid'in çevirisini duyan Necat'ın gergin kasları yumuşadı. Yaramaz bir çocuğunki gibi muzip ifade belirdi yüzünde. Kitabımız hep çalınıyordu. Kızmıştım. O anda elimde sigara vardı. Ucunu yakıverdim. Andrei anlamamıştı ama ısrar etmedi. Sigarasını yaktıktan sonra Leonid'e dönerek "Öğrencilerin de senin gibi tuhaf," dedi. Sense hiç tuhaf değilsin diye yapıştırdı Leonit lafı. Kötü mü bu? İyi olmadığı kesin. Kahkahalarla gülmeye başladı Andre. Az sonra kapı açıldı. Önde Şerif, arkada elinde bir fotoğraf kataloğuyla Nikolay göründü. Gel Şerif yoldaş, dedi Leonit sıcak bir tavırla. Şöyle otur. Odayı gözden geçiren Şerif, Cemil nerede? Diye sordu masaya yaklaşırken. Yan odalardan birinde uyuyor. Biraz hırpalamışlar, dinlenmesi lazım. Şerif'in canının sıkıldığını görünce merak etme, önemli bir şey yok. Nikolay kataloğu getirip Andrei'nin önüne koydu. Sayfaları çevirip Yıldırım'ın birkaç ay önce Moskova'dan geldiği gün oldukça yakından çekilmiş bir fotoğrafını gösterdi. Yanında beş ayrı kişinin fotoğrafı daha vardı. Andrei kataloğu Şerif'e uzatarak Leon'de seslendi. Şunlara bir baksın. Bolşoy'daki adama benzeyen biri var mı içlerinde? Şerif kataloğu önüne çekerken Leonid Andrei'nin söylediklerini çevirdi. Adamların yüzüne bakmaya başladı Şerif. Tek tek sanki bellerini nakşedecekmiş gibi büyük bir dikkatle inceliyordu fotoğrafları. O fotoğrafları incelerken herkes soluğunu tutmuş onu izliyordu. Yıldırım'ı resmine gelince durdu Şerif. Eğilip biraz daha yakından baktı. Sonra sigara içmekten sararmış işaret parmağını üstüne koyup İşte bu, dedi başını kaldırarak. Mehmet'in tiyatroda konuştuğu adam buydu. Herkes merakla uzanarak Şerif'in gösterdiği fotoğrafa baktı. Fotoğraftaki kişinin Yıldırım olduğunu görünce üçü de ayrı tepki verdi. Andrei çok şaşırmadı. Dinlediklerinden olayın bu noktaya gelebileceğini az çok tahmin etmişti. Nikolay şaşırdı ama bunu belli etmeye yanaşmadı, durumu kabullenir göründü. Viktor ise direnmeyi seçti. Bunun o adam olduğunu emin misin? Diye sordu tehditkar bir ses tonuyla. Leonid'in çevirisini dinleyen Şerif, eminim bu o, dedi doğal bir tavırla. Onu yalnızca bir kere gördün, yanılıyor olmayasın, diye üsteledi Viktor. Yanılmıyorum, dedi Şerif, sinirlenmeye başlamıştı. İşaret parmağıyla fotoğrafı iki kez üst üste vurarak yineledi. Eminim, bu kesinlikle o adam. Sakın arkadaşını korumak için böyle konuşuyor olmayasın, dedi Viktor. Gerginliğini sürdürüyordu. Bunu çevirme diyerek Andre'ye girdi araya. Ya neden ısrar ediyorsun? Anlamıyorum yoldaş Viktor. Adam o olduğunu söylüyor işte. Viktor yenilmiş bir suratla ama yoldaş Andre diye gevelerken Leonid olanı biteni anlamaya çalışan Şerif'le Necat'a döndü. Merak etmeyin, dedi göz kırparak. İşler yolunda. Birazdan Cemil yoldaşı da alıp okulumuza döneceğiz. Bu kadar çabuk mu? Diye sordu Necat şaşkınlıkla. Çok sevdiysen sen burada kalabilirsin, dedi Leonid neşeyle. Ama benim yarın ilk trenle Kiev'e gitmem gerekiyor. 30. bölüm. Leonid ön kompartımanlardan birinde pencere kenarına oturmuş, trenin kalkmasını bekliyordu. İstasyon ana baba günüydü. Trene yetişmeye çalışan yolcular, onları geçirmeye gelen yakınları, peron boyunca kendinden emin adımlarla yürüyen demiryolu görevlileri. Leonid'in ne dışarıda olup bitenleri ne de aynı kompartımanda yolculuk edeceği üç kişilik Kazak ailesini görecek hali yoktu. Bakışları gökyüzünü kaplayan iri kar bulutlarında son günlerde yaşadıkları olayları düşünüyordu. Henüz tazeliğini yitirmeyen anılar belleğinde yeniden canlanıyor. Birçok yüz ardı ardına geçiyordu gözlerinin önünden. Bu yüzlerin içinde en belirgin olanı çatılmış kaşlarının altında derin bir acıyı saklayan Kerem'inkiydi. İşlediği cinayeti onaylamak mümkün değildi. Ama oğlunun ölümüne, yoldaşlarının tutuklanmasına, işkence görmesine neden olan birinin yaşamına son verdiği için onu adi bir katil olarak suçlamak da içinden gelmiyordu. Ya Mehmet? Her şeye rağmen Kerem'i anlamak olanaklıydı da Mehmet'i nasıl tanımlayacağını, davranışını nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Mehmet'in biraz gölgeli, temiz bakışları geldi gözlerinin önüne. Gizli polis bir provokatör olduğunu, kolektifteki herkesin mahvı için çalıştığını öğrenmesine karşın ona hala kızamıyordu. Mesleği için bir insan Bu denli büyük bir tehlikeye atabilir miydi kendisini? Bütün bunlara değer miydi? Dün akşam revire yatırdığı, yüzü yara bere içindeki Cemil'i anımsadı. Cemil kendine gelince ondan özür dilemişti Leonid. Niçin? Diye sormuştu genç adam. Başına gelenler için diye açıklamıştı. Sana bunu yapanlar benim ülkemin insanları. Onların iş başında bulunmasından ben sorumluyum. Hayır, diye demişti Cemil, patlamış dudaklarıyla gülümsemeye çalışarak. Onlar senin olduğu kadar benim de insanlarım. Onların iş başında bulunmasından senin kadar ben de sorumluyum. Sarılıp öpmüştü Cemil'i Leonid. Cemil ise yaşlı yoldaşını kulağına eğilerek "Sana bir sır vereyim mi?" diye fısıldamıştı. Kapanmayan tek gözünde ukala bir parıltı vardı. Tehlike yaşamı daha anlamlı kılıyor. Pisleri bence, diye söylendi Leonid sevecen bir sesle. Tam karşısında oturan orta yaşlı adamın ona tuhaf tuhaf bakmaya başladığını fark edince trende olduğunu anımsayarak kendine geldi. Böyle kendi kendime konuşmayı sürdürürsem beni akıl hastanesine kapatacaklar diye düşündü. Sonra oturduğu yerden kalkarak koridora yöneldi. O ayağa kalktığında peş peşe iki düdük sesi duyuldu. Ardından tren sarsılarak ilerlemeye başladı. Koridora çıkan Leonid pencerelerden birinin önüne gelerek dışarıyı izlemeye koyuldu. Tatlı bir sarsıntıyla ilerleyen tren kısa sürede istasyondan çıktı. Evlerin arasından ilerlemeye başladı. Evleri, sokakları, boş arsaları izleyen Leonid, yaşananların bütün ağırlığına karşın içinde tuhaf bir dinginlik hissediyordu. Neredeyse bir haftadır aralıksız süren soruşturmanın, gerilimin, koşuşturmanın yarattığı yorgunluk sanki bir anda kaybolmuş gibiydi. Yüreğinde yıllardır duymadığı bir kıpırtı, bir sevinç vardı. Hayır, kızını görmeye gidiyor olmasından kaynaklanmıyordu bu. Daha başka bir şeydi. Birden bu yaşlı kenti ne kadar çok sevdiğini fark etti. Meslekte henüz çiçeği burnunda bir memurken, yurt dışı dönüşlerinde, uçak kentin üstünde alçalırken, çoğu insanın görmeye can attığı Kızıl Meydan, Lenin Tepeleri, Gagarin Anıtı, Gorki Parkı, Televizyon Kulesi gibi simge olmuş yerleri değil, ilk oturdukları arka mahalledeki Vişneskaya sokağını, annesinin çalıştığı fabrikayı, Aleksandra'nın doğduğu evi bulmaya çalışır, uysal güneşin altında sırtı ışıl ışıl yanan kavisli nehre bakıp bu kentin benliğinde ne derdi silinmez izler bıraktığını anlayarak adeta onunla bütünleşir, içini derin bir dinginlik kaplardı. Ama yıllardır bu duyguyu hissettiği yoktu. Hatta uzun bir aradan sonra ülkeye döndüğünde bile yorgunluk içinde çöktüğü koltuğuna gömülüp kalıyor, başını kaldırıp da pencereden dışarı bakmak isteği bile gelmiyordu içinden. New York'ta çalışırken bir Moskova dönüşü Andrei'ye açmıştı duygularındaki bu değişimi. Andrei'nin evinde geniş balkonuna oturmuş, batmakta olan yaz güneşinin tadını çıkararak Leonid'in Moskova'dan getirdiği vodkayla ağır ağır demleniyorlardı. Leonid'i dinleyen Andrei, sıcaktan mı, vodkadan mı mayıştığı belli olmayan bakışlarını arkadaşına çevirerek "Olması gereken bu oğlum," demişti. "Ben de aynı şeyleri yaşadım. Bir zamanlar bana dünyanın en büyülü manzarasıymış gibi görünen Moskova'nın karlar altındaki silüeti bugün nasıl boğucu, sıkıcı geliyor anlatamam. Ama normal bu. İnsan yaşlandıkça duyguları da değişir. Nasıl ki bir zamanlar deli gibi aşık olduğun bir kadın gün gelir seni heyecanlandırmazsa, hatta onu gördüğünde arkanı dönüp kaçmak için fırsat kollarsan, zamanla doğduğun kent de senin için yabancılaşır, bir anlam ifade etmez olur. Orada yaşadığın en tatlı anılar bir süre ıvır zıvır günlük olayın kalabalığı altında ezilir, yok olur. Eğer bunun için canını sıkıyorsan aptalın birisin derim sana. Ya bunun aptallıkla bir ilgisi yok demişti Leonid. Bir kadını artık sevmeyebilirsin ama çocukluğunun geçtiği kentin senin için başka bir anlamı olmalı. Orası kişiliğimizle, kimliğimizle ilgili şifreler taşıyan bir yer. Yaşadığın, yaşayacağın bir sürü olayın ipuçları oradaki sokaklarda, binaların içinde saklı. İster farkında ol, ister olma, böyle bu. Ve bizi büyüten kent artık bizi duygulandıramıyorsa çoktan boku yemişiz demektir. Boku yediğimizi anlamak için buna gerek yok ki. İnsanlarla şöyle bir konuş, televizyon düğmesini çevir, haberleri izle, sokakta yürü, alışverişe çık. Hemen anlarsın neler olduğunu. Üstelik yalnızca Moskova'da değil, burada, New York'ta, Londra'da, her yerde aynı mutsuzluk virüsü sarmış insanları. Ama kendimizi şanslı sayabiliriz. En azından bunun farkındayız. Ya keşke olmasaydık demişti Leonid. Değiştiremedikten sonra ne yararı var ki farkında olmanın? Öyle söyleme. Gerçeği bilmek de bir ayrıcalıktır. Mutsuz olma ayrıcalığı. Andrei kaykıldığı iskemlede doğrulmuş. Yanlış düşünüyorsun Lenya demişti. Sanki parti toplantısında konuşur gibi yapmacık bir heyecanla. Biz gerçeği bilme ayrıcalığına sahibiz ama mutsuz değiliz. Aksine sorunları çözeceğimiz için çok mutluyuz. Bence mutlu falan değiliz deyip ağzına kadar dolu vodka bardağını göstererek eklemişti. Bu yüzden de çok içiyoruz. İçmemizin bununla bir ilgisi yok demişti Andrei elindeki vodka bardağına hayran hayran bakarak. Rus halkı geleneksel olarak vodkaya düşkündür. Napolyon'u, Hitler'i vodka içerek yendik. Göreceksin komünizmi de vodka içerek kuracağız. Daha fazla konuşmak gelmişti içinden Leonid'in. O yaprak kımıldamayan boğucu New York akşamında sessiz kalmayı seçmiş, içkisini yudumlayarak karanlığa gömülen yaz güneşine dalıp gitmişti. Ama şimdi buz gibi bu Moskova sabahının içinde ilerlerken trenin aralık penceresinden içeri dolan o dipdiri kar kokusunu yeniden duyuyordu. Yıllar öncesinde bıraktığı bu duyguyu aradan geçen bunca zamandan sonra neyin, hangi olayın ona armağan ettiğini tam olarak kavrayamasa da ciğerlerini kar kokusuyla doldurarak Moskova'nın aşina olduğu köşelerine, binalarına, sokaklarına sevgiyle bakıyordu. 31. bölüm. Rusya Oteli'nin ikinci katındaki geniş salon takım elbiseli, kravatlı, resmi suratlı, sıkıcı bir topluluğu ağırlıyordu. Kokteyl, Türk müteahhitlerin Moskova'da yapacakları dev iş merkezinin temel atma töreni nedeniyle düzenlenmişti. Konuklar tam saatinde salona girmeye başlamış, ihaleyi kazanan müteahhit firma yetkililere dudaklarında baldan tatlı bir gülümseyişle ortalıkta dört dönüp geleneksel Türk konukseverliğini göstermek için yanıp tutuşuyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Türk firması bu kokteylin en iyi biçimde geçmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştı. Söylentilere göre bu gecenin çiçekleri, içecekleri Türkiye'den özel uçakla getirilmişti. Ama bunlara rağmen yürüyüşlerine, içki içişlerine kadar her tavırları ölçülü olan bu topluluğu canlandırmak da pek başarılı oldukları söylenemezdi. Salonun sol tarafında küçük sahnede yerini alan orkestra üyeleri de bu sıkıntılı havadan olacak bir türlü çalmaya başlayamıyorlardı. Görüntüyü kurtarmak için bu tür toplantılara katılması gereken Yıldırım'ın yüzünde bıkkınlıktan çok kederli bir ifade vardı. Türk firmasının babacan yöneticisinin şakaları bile onun neşesini yerine getiremedi. Pazartesi günü tutuklanmaktan kıl payı kurtulduğu görüşmeden sonra gözcünün deşifre olduğundan emindi. Büyük olasılıkla da tutuklanmıştı. O günden beri diken üstündeydi. Her an istenmeyen adam ilan edilip Sovyetler Birliği'nden kovulmayı bekliyordu. Sohbet ettiği iş adamı neşeyle bir şeyler anlatırken o mesleki kariyerinin artık sonuna geldiğini düşünüyordu. Rus bir bürokratın yanlarına gelmesini fırsat bilip firma yöneticisinin elinden kurtularak büfeye yöneldi. En kararlı diyetçilere bile baştan çıkaracak bir çekicilikle sergilenen mezelere şöyle bir göz attı. Aylardır Türk yemeklerinden uzak kalmasına karşın canı bir şey yemek istemiyordu. Gözleri rengarenk şişelerin içinden sadeleğiyle seçilen rakıya kaydı. İşte aradığı oradaydı. Önünde uzanan masadaki her şey gibi Türkiye'den getirilen esmer güzeli kıza yaklaştı. "Rakı lütfen," dedi. Kızın su koyduğu rakının beyazlaşmasını keyifle izlerken bir elin omzuna dokunduğunu hissetti. Başını çevirdi. Andrei'nin yeşili bol ela gözleriyle karşılaştı. İyi akşamlar, dedi Andrei aksanlı bir İngilizceyle. Onu görür görmez tanımıştı Yıldırım. Demek vakti geldi diye düşündü. Tuhaf ama rahatladığını hissetti. Tam düşündüğü gibiydi. Gözcünün Mehmet olduğunu anlamışlar, onu konuşturmuşlardı. Şimdi de sıra ona gelmişti. Ama Andrei hiç oralı değildi. Rakınızın ününü duydum, dedi ilgiyle kızın elindeki kadehe bakarak. Ama bugüne kadar içmek kısmet olmadı. Sizce de uygunsa bu gece denemek istiyorum. Neden olmasın, dedi Yıldırım boş vermiş bir tavırla. Sonra kızın doldurduğu rakı kadehini alırken ekledi. Aynısından bir tane daha verir misiniz? Gülümseyerek elindeki bardağını Andrei'ye uzattı. Lütfen buyurun. Böyle bir davranış beklemiyor Andrei. Oo, teşekkür ederim. Çok naziksiniz diyerek aldı bardağı ama içmedi. İkinci bardağın doldurulmasını bekledi. Tanışıyor muyuz diye sordu Yıldırım. Hiç karşılaşmadık ama sanırım birbirimizi tanıyoruz dedi Sovyet istihbaratçı hınzırca sırıtarak. Ben Andrei Alegoviç, siz de binbaşı Yıldırım. Son sözcükleri duymazlıktan geldi Yıldırım. Adınızı hiç duymadım, dedi anımsamaya çalışırmış gibi alnını kırıştırarak. Kültür Bakanlığında mısınız? Andrei alaycı bakışlarla şöyle bir süzdü meslektaşını. Biraz klasik müzikle ilgim vardır. Babam müzisyendi ama hepsi bu. Sizin kültürle ilginiz ne kadarsa benimki de o kadar. Adam onu pençesine düşürmüş, şimdi de gönlünce oynuyordu. Sesindeki alaycı tını Yıldırım'ı sinir etmeye başladı. Kızın uzattığı rakıya bir kurtarıcı gibi sarıldı. İçecekti ki Andrei'nin kadeh kaldırmak için kendisini beklediğini fark etti. Dudaklarında zoraki bir gülümsemeyle bardağını kaldırdı. Sovyetler Birliği'nin şerefine, Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefine diyerek yanıtladı onu Rus istihbaratçı. İstişinden bir yudum alan Andrei tadını tartmak istercesine bir süre düşündü. Hiç de fena değil, dedi başıyla kadehi göstererek. Sevdim. Güzeldir, dedi Yıldırım. Serzenişte bulunmaktan da geri durmadı. Ama hızlı içmeyin, çarpabilir. Kurkino'daki adamınız da sever miydi? Diye birden sordu Andrei. Yüzü ciddileşmişti. Efendim? Kurkino'daki adamınız diyorum. Diye sakin bir ses tonuyla yineledi. O da sever miydi rakıyı? İnanın ne dediğinizi anlayamıyorum diye sürdürdü oyununa Yıldırım başını sallayarak. 2 gün sonra Viyana kent morguna giderseniz anlarsınız dedi Andrei aynı ses tonuyla. Bütün salon Yıldırım'ın başına çökmüş gibi oldu. Demek gözcü ölmüş de her şey hazırdı ama bunu beklemiyordu. Kendini toparlamaya çalıştı. Yoksa boş atıp dolu mu tutmak istiyordu bu adam? Hiçbir şey bilmediğini söylemeye hazırlanıyordu ki orkestra ondan önce davrandı. Hafif bir müzik salona yayılmaya başladı. Andrei dönüp orkestraya baktı. Sonra Yıldırım'a dönerek hoşnutsuz bir suratla söylendi. Kuğu Gölü. Hiç duruma uygun bir müzik değil. Davetliler için Moskova gecelerini, sizin için Mozart'ın başlayıp da tamamlayamadığı Requiem'i çalmaları gerekirdi. Çökmüş omuzlarına, rengini yitirmiş yüzüne inat, hala aptalı oynamayı sürdüren Yıldırım. Bakın, ne demek istediğinizi anlayamıyorum diye tekrarladı. Andrei içten bakışlarla süzdü Yıldırım'ı. Ah dostum, sizi kandırmaya çalıştığımı sanıyorsunuz. İnanın doğruyu söylüyorum. Gelin şöyle yürüyelim de anlatayım size ayrıntıları. Kemanlar bütün sesleri bastırıp salondaki resmi havayı yumuşatırken Andrei ile Yıldırım ellerinde rakıları dertleşmeye giden iki arkadaş gibi Moskova ırmağına bakan geniş pencerelere yöneldiler. 24. ayrımın sonu.